Ayrım 33, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 294. Eğer Hint-Avrupa dil ailesi bir bütün olarak benzer bir eziciliği gerçekleştirmiş olsaydı, ezilen kalıntıları Hint-Avrupa dil ailesinden olmayan daha önceki biçimler halinde orada burada var olmaya devam ederken bulmayı bekleyebilirdik. Günümüzde Batı Avrupa'da bu şekildeki tek kalıntı, dünyadaki diğer dillerle bilinen hiçbir akrabalığı bulunmayan ve İspanya'da konuşulan Bask dilidir. Çağdaş Avrupa'da Hint-Avrupa dil ailesinden olmayan geri kalan diller Macarca, Fince, Estonya dili ve büyük olasılıkla Laponca, Avrupa'nın görece yakın zaman önce doğudan gelen istilacılarıdır. Bununla birlikte Romalılara kadar Avrupa'da konuşulan ve Hint-Avrupa ailesinden olmayan diller olarak tanımlanmak için yeteri kadar kelime ve yazıtı korunmuş olan başka diller de vardı. Bu ortadan kaybolmuş dillerin en iyi korunmuş olanı, yolculuğu bir şekilde Mısır'da bir mumyanın üzerine sarmakla sonlanmış bir bez üzerine yazılmış, 281 satır uzunluğundaki bir metin halinde elimizde bulunan Kuzeybatı İtalya'nın Etrusk dilidir. Tüm bu ortadan kalkmış olan ve Hint-Avrupa ailesine ait olmayan diller, Hint-Avrupa dillerinin yayılışının kalıntılarının bir kısmını oluşturmaktadır. Daha fazla dilsel kalıntı var olan Hint-Avrupa dillerine eklemlenmiştir. Dil bilimcilerin bu kalıntıları nasıl ayırt ettiğini anlamak için kendimizi uzaydan yeni gelmiş ve elinize bir İngiliz'in, bir Amerikalı'nın ve bir Avustralyalı'nın yazdığı, her biri kendi ülkesini anlatan bir kitap verilen ziyaretçi olarak düşünün. Üç kitapta da dil ve kelimelerin çoğu aynı olacaktır. Fakat Amerika kitabı ile İngiltere kitabını karşılaştırırsanız, Amerika kitabının Massachusetts, Winnipesaukee, Mississippi gibi kitabın temel diline yabancı olan pek çok yer ismi taşıdığını görürdünüz. Avustralya kitabı kendi diline yukarıdaki örneğe benzer şekilde yabancı olan ama Amerikan isimlerine benzemeyen Woonarra, Goondiwindi ve Murrumbidgee gibi yer isimleri içerecekti. Böylece İngiltere, Amerika ve Avustralya'daki göçmenlerin farklı diller konuşan ve oradaki yerler ile nesnelerin isimlerini aldıkları yerlilerle karşılaştığını tahmin edebilirdiniz. Bu bilinmeyen yerel dillerin sesleri ve kelimeleri hakkında bile bir şeyler tahmin edebilirdiniz. Gerçekte bu ödünç alınan kelimelerin kaynağı olan Amerika ve Avustralya yerli dillerini biliyoruz ve bu yüzden yalnızca ödünç alınan kelimelerden yaptığınız dolaylı çıkarımları doğrulayabilirdik. Pek çok Hint-Avrupa dilini çalışan dil bilimciler artık yok olmuş ve Hint-Avrupa ailesinden olmadığı açık olan dillerden alınmış olan kelimeleri benzer şekilde saptamışlardır. Örneğin Yunanca kelimelerin türevlerinin izleri sürülebilecek olan altıda biri Hint-Avrupa ailesinden değilmiş gibi görünmektedir. Bu kelimeler istilacı Yunanlıların karşılaştıkları yerlilerden ödünç almasını beklediğimiz kelimelerin sadece bir kısmıdır. Korint ve Olimpos gibi yer isimleri, zeytin ve şarap gibi ürünlere Yunanca'da karşılık gelen kelimeler, Athene ve Odysseus gibi tanrı ya da kahramanların adları. Bu kelimeler Yunanistan'daki Hint-Avrupa öncesi popülasyonun onların yerini alan ve Yunanca konuşan insanlara dilsel bir mirası olabilir. Böylece en az dört tip kanıt Hint-Avrupa dillerinin eski bir ezip geçme öyküsünün ürünü olduğuna işaret etmektedir. Bu kanıtlar şu an varlığını sürdüren Hint-Avrupa dillerinin aile ağacı ilişkilerini, yakın zamanda istila edilmemiş olan Yeni Gine gibi alanlardaki büyük dilsel farklılıkları, Romalılar zamanında ya da sonrasında varlığını sürdürmüş olan Hint-Avrupa ailesinden olmayan dilleri ve Hint-Avrupa ailesinden olmayan dillerin Hint-Avrupa dillerine bıraktığı mirası kapsamaktadır. Uzak bir geçmişte var olmuş Hint-Avrupa ana dili için bu kanıtlar varken bu dile ait bir şeyleri yeniden oluşturabilir miyiz? Birincisi, yazılmamış ve yok olmuş bir dilin nasıl yazıldığını öğrenmeyi düşünmek saçmadır. Aslında dil bilimciler ana dilin çoğu kısmını onun yavru dilleri arasında ortaklaşılan kelime köklerini inceleyerek oluşturabildiler. Bir örnek olarak koyunun kelime anlamı çağdaş Hint-Avrupa dillerinin her dalında tamamen farklı olsaydı, koyunun ana dildeki karşılığı hakkında hiçbir sonuca varamazdık. Fakat kelime özellikle Hint, İran ve Kelt bölgesi kadar coğrafi olarak birbirinden uzak olan pek çok dalda birbirine benziyorsa, farklı dalların ana dilden gelen aynı kelime kökünü aldığını tahmin edebiliriz. Çeşitli yavru diller arasında ses kaymalarının gerçekleştiğini bilmekle ana dildeki kelime kökünün biçimini oluşturabiliriz. Şekil 8'in gösterdiği gibi Hindistan'dan İrlanda'ya kadar pek çok Hint Avrupa dilinde koyun için kullanılan kelime birbirine oldukça benzemektedir. Avis, havis, ovis, ois, oi ve benzerleri. Çağdaş İngilizce'de koyun için kullanılan kelime sheep, belirgin bir şekilde farklı bir kökenden gelmektedir. Fakat İngilizce orijinal kökeni eve kelimesiyle saklamaktadır. Çeşitli Hint-Avrupa dillerinin geçirdiği ses kaymaları üzerine düşünüldüğünde bu orijinal biçimin ovis olduğunu ortaya koyar. Pek çok yavru dil arasında ortaklaşılan kelime kökü elbette ki ana dilden kalıtılan bir ortaklık olduğunu doğrudan kanıtlamamaktadır. Kelime bir yavru dilden diğerine daha sonra da geçmiş olabilir. Dil bilimcilerin ana dili oluşturma çabalarına şüpheyle bakan arkeologlar, çağdaş Avrupa dilleri arasında ortak olan Coca-Cola gibi kelimelere atıf yapmayı severler. Arkeologlar, dil bilimcilerin Coca-Cola'yı saçma bir şekilde binlerce yıl önceki ana dile dayandırdığını iddia ediyorlar. Aslında Coca-Cola, dil bilimcilerin yakın zamanda alınan ödünç kelimeleri eskiden kalanlardan nasıl ayıkladığını göstermektedir. Kelime açık bir şekilde yabancıdır. Coca aslında Peru yerlilerine ait bir kelimeyken, Cola Batı Afrika'ya aittir. Ve diller arasında eski Hint-Avrupa kökenlilerde görülen ses kaymasını sergilemez. Almanca'da hala Coca-Cola olarak geçer. Koher, Kohler olarak değil. Şekil 8. Koyun koyundur. Korunmuş yazıtlardan bildiğimiz bazı eski dillerde olduğu gibi pek çok çağdaş Hint-Avrupa dilinde de koyun anlamına gelen kelimeler birbirine oldukça benzemektedir. Bu kelimeler ovis olduğu tahmin edilen ve yazılı olmayan ön Hint-Avrupa, öhad ana dilinde kullanılan atasal bir biçimden türemiş olmalı. Burada bir şekil Avrupa-Asya haritası ve Sanskritçe Hindistan'da Sanskritçe olarak avis kelimesiyle yola çıkıyor. Orta Doğu'ya geldiğinde ovis oluyor, Avrupa'da avis, İngilizce'de eve, Fransa'da ovis, Portekiz'de aveja, Yunanistan'da havi gibi şekiller alıyor. Bu yöntemleri kullanarak dil bilimciler ana dilin dil bilgisinin büyük bir kısmıyla neredeyse 2000 kelime kökünü yeniden oluşturabilir ve bunu ön Hint Avrupa, öha olarak isimlendirirler. Bu çağdaş Hint-Avrupa dillerindeki tüm kelimelerin öhadan geldiği anlamına gelmez. Kelimelerin çoğu buradan kökenlenmez. Çünkü yeni bulunan ya da ödünç alınan pek çok kelime vardır. İngilizce'deki sheep kökünün eski öhadaki ovis kökünün yerini almasında olduğu gibi. Öhadan miras kalan kökler insanların binlerce yıl önce verdiği evrensel isimlere ait kelimeler olma eğilimindedir. Sayılar, insan ilişkileri, 15. bölümün başında bulunan tabloda görüldüğü gibi, vücut kısımları ve onların işlevleri, gökyüzü, gece, yaz ve soğuk gibi yaygın olgular. Bu evrensellik içinde yeniden oluşturulanlar, öhada yüksek sesle ya da alçak sesle yapılmasına bağlı olarak iki farklı köke sahip olan gaz çıkarmak gibi basit edimlerdir. Yüksek sesle yapıldığında kullanılan kök öhadaki perd, çağdaş Hint-Avrupa dillerindeki bir seri benzer kelimeyi vermiştir. Perde, pardate ve benzerleri. İngilizce'deki fart da buna dahildir. Bakınız şekil 9. Şekil 9. Onurlu kök, onursuz dünya. Şekil 9. Koyun kelimesinde olduğu gibi gürültülü biçimde gaz çıkarmak anlamına gelen kelimeler çoğu yazılı Hint-Avrupa diller arasında benzerdir. Bu perd olduğu tahmin edilen ve ön Hint Avrupa öhe ana dilinde kullanılan atasal bir biçim olduğunu akla getirmektedir. Yine burada bir Avrupa ve Asya haritası, Sanskritçe Hindistan'da pardate oluyor. Orta Doğu'da perd kelimesi, Afrika'da pierd, Orta Avrupa'da perde, perdzu ve İngilizce'de fart. Şimdiye dek dil bilimcilerin yazılı diller aracılığıyla yazı öncesindeki ana dili ve bazı dillerin ezilip yok edildiğini nasıl ortaya çıkardığını gördük. Bir sonraki mecburi sorularsa şunlardır. Öha ne zaman nerede konuşuldu ve pek çok diğer dili nasıl alaşağı etti? Gelin imkansız bir soru gibi görünen ne zaman sorusuyla başlayalım. Yazılı olmayan bir dilin kelimelerini tahmin edecek olmamız yeterince kötüyken, dünya üzerinde ne zaman konuşulduğunu nasıl saptarız? Batı Avrupa dillerinin en eski yazılı örneklerini inceleyerek en azından olasılıkları daraltabiliriz. Uzunca bir süredir akademisyenlerin saptayabildiği en eski örnekler, M.Ö. 1800 yıllarından kalma İran metinleri ile büyük olasılıkla M.Ö. 1200-1000 civarında oluşturulan fakat daha sonra yazıya dökülen Sanskrit metinleridir. Mitanni adı verilen Mezopotamya Krallığı'na ait metinler, Hint-Avrupa ailesinden olmayan bir dille yazılmıştır. Fakat bariz bir şekilde Sanskritçe ile akraba bir dilden bazı sözcükleri ödünç almıştır. Bu da Sanskritçe'ye benzeyen dillerin varlığı da neredeyse M.Ö. 1500'lere kadar götürmektedir. Diğer hamle 19. yüzyılın sonlarında yapılan bol miktardaki eski Mısır diplomatik yazışmalarının keşfiydi. Bunların çoğu Sami diliyle yazılmıştı. Fakat bilinmeyen bir dilde yazılmış iki mektup, Türkiye'de yapılan kazılar aynı dilde yazılmış olan binlerce tableti ortaya çıkarana dek açıklanamadan kaldı. Tabletlerin M.Ö. 1650 ile 1200 arasında hüküm süren ve şimdi Hititler adını verdiğimiz krallığa ait olduğu kanıtlanmıştır. Akademisyenler Hitit dilinin daha önce bilinmeyen, oldukça farklı ve arkaik nitelikteki Hint-Avrupa dil ailesinin şimdi yok olmuş olan ve Anadolu olarak isimlendirilen bir dalı olduğu 1917'de duyurulduğunda çok şaşırmışlardı. Hititlerin gelecekte başkenti olacak bölgenin yakınındaki ticaret merkezlerinde bulunan Asur tüccarlarının yazdığı mektuplarda geçen Hititçe'ye benzeyen bazı kelimeler iz sürme işini M.Ö. 1900'lere kadar götürür. Bu herhangi bir Hint-Avrupa dilinin varlığına ilişkin doğrudan ilk kanıtımızdır. Dolayısıyla 1917 itibariyle Hint-Avrupa'nın iki dalının Anadolu ve Hint-İran sırasıyla M.Ö. 1900 ve 1500'lerde var olduğu gösterilmiştir. Erken döneme ait üçüncü dal genç İngiliz kriptocu Michael Ventris 1900'lerde keşfedilmesinden itibaren çözülmeyen ve Linear Bay olarak isimlendirilen Girit ve Yunan yazılarının Yunan dilinin erken formları olduğunu gösterdiği zaman yani 1952'de oluşturulmuştur. Bu Linear Bay tabletlerinin M.Ö. 1300'lere ait olduğu saptanmıştır. Fakat Hititçe, Sanskritçe ve erken Yunanca birbirinden 1000 yıl kadar önce ayrılmış olan çağdaş İspanyolca ve Fransızcanın arasındaki farktan çok daha fazla olacak şekilde birbirinden farklıdır. Bu da Hititçe, Sanskritçe ve Yunanca dallarının Öha'dan M.Ö. 2500'lerde ya da daha önce ayrılmış olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu dallar arasındaki farklılaşma ne kadar daha erken tarihi ima eder? Diller arasındaki yüzde cinsinden farklılıkları, diller birbirinden ayrılmaya başladığı andan itibaren geçen zamana dönüştüren bir ayar faktörünü nasıl bulabiliriz? Bazı dil bilimciler Anglo-Sakson'dan Chaucer'ın İngilizcesine ve çağdaş İngilizceye geçişte gerçekleşen değişimler gibi tarihsel olarak belgelenen yazılı dillerdeki kelime değişim oranlarını kullanmaktadır. Glotto kronoloji ya da dil tarihlemesi olarak adlandırılan bilim dalına ait olan bu hesaplamalar, her 1000 yılda bir dillerin temel söz dağarcığının yaklaşık %25'inin değiştiğini ifade eden genel kuralı bulmuştur. Akademisyenlerin çoğu dil tarihlemesi hesaplamalarına kelime değişim oranlarının sosyal şartlara ve bazı özel kelimelerin kendilerine bağlı olarak değişmesi gerektiği gerekçesiyle karşı çıkmışlardır. Bununla birlikte aynı akademisyenler genel olarak ölçüt kullanmaksızın tahminler yapmaya heveslidir. hem dil tarihlemesi hem de ölçütsüz tahminlerin genel sonucu ÖHA'nın M.Ö. 3000'de ayrılmaya başladığı, M.Ö. 2500'de kuşkusuz biçimde ayrılmış olduğu fakat M.Ö. 5000'den önce ayrılmanın söz konusu olmadığıdır. Tarihlendirme sorununa tamamen bağımsız bir başka yaklaşım da mevcuttur. Dilsel paleontoloji bilimi. Paleontologların toprağa gömülmüş olan kalıntılara bakıp geçmişin nasıl olduğunu keşfetmeye çalışması gibi, dilsel paleontologlar da dillerde gömülü olan kalıntılara bakarak bunu yaparlar. Bunun nasıl olduğunu anlamak için dil bilimcilerin ÖHA'nın söz dağarcığındaki yaklaşık 2000 kelimeyi yeniden oluşturduğunu hatırlayın. Bunların brother, erkek kardeş ve sky, gökyüzü gibi insan dilinin doğuşundan beri var olan ve isimlendirmede kullanılan kelimeler olması şaşırtıcı değildir. Fakat ÖHA dili, tüfekler ÖHA dili konuşanların Türkiye ve Hindistan'da apayrı diller konuşmak üzere dağılmasından uzun zaman sonrasına, yani milattan sonra 1300'lere kadar icat edilmediğinden gun, tüfek gibi bir kelimeyi barındırıyor olamaz. Aslında tüfek için kullanılan kelime farklı Hint-Avrupa dilinde farklı kökleri kullanmaktadır. İngilizce'de gun, Fransızca'da fusil, Rusya'da ruzhyo ve benzerleri. Bunun sebebi açıktır. Farklı diller tüfek kelimesi için ÖHA'dan büyük olasılıkla aynı kökü miras almadılar. Ve her biri tüfekler icat edildiğinde kendi kelimesini icat etti ya da ödünç aldı. Tüfek örneği tarihlerini bildiğimiz bir seri icadı alıp bunların hangilerinin ÖHA'da yeniden oluşturulmuş isme sahip olup hangilerinin sahip olmadığına bakmamızı önermektedir. ÖHA'dan sonra icat edilen ve ayrılmaya başlayan tüfek gibi herhangi bir şey yeniden oluşturulmuş bir isme sahip olmamalıdır. Ayrılmadan önce icat edilen ya da bilinen kardeş gibi herhangi bir şeyse bir isme sahip olmalıdır. Bir isme sahip olmak zorunda değildir çünkü bir sürü ÖHA sözcüğü kesinlikle kaybolmuştur. Göz, kaş gibi kelimeler için ÖHA'da kullanılan kelimeleri biliyoruz. Fakat ÖHA dili konuşanlar göz kapağına sahip olsalar da bunun için kullanılan bir kelime yoktur. ÖHA ismi olmaksızın en erken büyük gelişmelerin görüldüğü şeyler, M.Ö. 2000 ile 1500 arasında yaygın biçimde kullanılan savaş arabaları ve kullanımı ile M.Ö. 1200 ile 1000 arasında önem kazanan demirdi. Bu görece geç icatlar için ÖHA dilinde bir isim olmaması, Hititçenin farklılığı, ÖHA'nın M.Ö. 2000'den çok önce ayrıldığına bizi ikna ettiği için şaşırtıcı değildir. ÖHA dilinde erken gelişim gösteren isimler arasında ilk olarak M.Ö. 8000 civarında evcilleştirilen koyun ve keçi için, M.Ö. 6400'de evcilleştirilen büyükbaş hayvanlar için, inek, dana ve öküz için ayrı kelimeleri içermekteydi. M.Ö. 4000 civarında evcilleştirilen atlar için ve atların evcilleştirildiği dönemde icat edilen pulluk için kullanılan kelimeler vardı. ÖHA dilindeki tarihlemesi yapılabilen en son isim, M.Ö. 3300 civarında icat edilen tekerlekti. Böylece başka bir kanıtın yokluğunda bile dilsel paleontoloji, ÖHA'nın ayrılma tarihini M.Ö. 2000'den önce fakat M.Ö. 3300'den sonra olacak şekilde saptamaktadır. Bu sonuç zamanda geriye gidildiğinde Hititçe, Yunanca ve Sanskritçe arasındaki farklardan çıkarılan sonuçlarla oldukça uyumludur. Dolayısıyla ilk Hint-Avrupa dillerinin izlerini bulmak istersek, M.Ö. 2500 ile M.Ö. 5000 arasındaki ve belki M.Ö. 3000'den biraz önceki arkeolojik kayıtlara odaklanarak güvenilir bir iş yapabiliriz. 33. ayrımın sonu. Sayfa 302.